Ayrım 8. 20. Göksel. Beladan uzak durmanın en önemli kuralının merakını kontrol altına almak olduğunu, arkasına dönmemesi gerektiğini bile bile ateş sesinin geldiği yöne döndü. Biraz önce Göksel'in dağıttığı torbalardan kendine yemek arayan köpeğin başında duran iki adam, köpeği konteynerin kenarına sıkıştırmışlardı. Göksel ne olduğunu anlayana kadar adam elindeki silahı yine kaldırdı. Göksel çocukluğu boyunca hayatta kalmakla ilgili öğrendiği her şeyi unutup onlara doğru tereddüt etmeden koşarken bağırdı. Polis! Adamlardan daha geride duranı hemen kaçmaya başladı. Köpeği ateş edense birkaç adım geriledikten sonra durdu. Gelenin gerçekten polis olup olmadığına baktı. Konteynerin yanına vardığında köpeğin kanlar içinde konteynerin alt kısmına girmeye çalıştığını gördü. Annesini bekleyen yavruları düşündü. Dünyada kendini yakın hissettiği bir duygu varsa o da buydu. Annesizlik. Ancak kafasını kaldırdığında silahlı adamın hala birkaç metre ileride dikildiğini gördü. Köpeğe yardım edebilmek için onu önce konteynerin altından çekerek çıkardı. Hayvan boynunun ön bacağı ile birleştiği yerden vurulmuştu. İkinci kurşunun nereye isabet ettiğini göremedi. Çünkü köpek ağır yaralı olmasına rağmen bir anda kalkıp sallanarak da olsa yürümeye başladı. Köpeğin peşinden gitmek için kalkan Göksel, silahlı adam arkadaşını seslenene kadar onların kendisine doğru geldiğini fark etmedi. Şimdi ayakta dikilince birkaç metre ileride elinde plastik mermi atan silahla kendisine doğru yürüyen adamı ve silahlı adamın birkaç metre gerisinden yaklaşan arkadaşının suratlarını net bir şekilde görebiliyordu. Çocukluğundan beri görmeye, görmezlikten gelmeye alışık olduğu aynı kötülük şimdi karşısındaydı. Ama Göksel artık çocuk değildi. Bir an dönüp köpeğin nasıl da yalpalayarak uzaklaştığına baktı. Birkaç salise adamların neden bu köpeği vurmuş olduklarını düşündü. Ama sonra insanların neden kötülük yaptıklarını düşünmenin anlamsızlığı kapladı beynini. Düşünecek ne vardı ki? Kötülük karşısında yapılabilecek iki şey vardı. Birincisi uzaklaşmak, ki bu en ilkeliydi. İkincisi savaşmak, ki bu en zoruydu. Göksel hayatında ilk defa zor yolu seçti. Eli silahlı adam iyice yaklaşmıştı ve diğeri de artık onlara doğru koşmaya başlamıştı. Göksel bir hamlede konteynerin kenarındaki kolundan tutup öne doğru çekti ve adamla arasına konteyneri aldı. Adamdan korktuğundan değildi ama plastik mermiden kendini koruyabileceği bir alana ihtiyacı vardı. Hemen yaklaşan adamın silahlı olup olmadığına baktı. Adam silahsızdı. Öndeki adam "Siktir lan sen polis falan değilsin" diye bağırdı. Göksel konuşmadı. Bu noktadan sonra kelimelere ihtiyaç yoktu. Adam elindeki silahı kaldırıp Göksel'in suratını hedef aldı. Ama Göksel tek hamlede konteynerin kapağını kaldırıp eğilerek kendini sakladı. Plastik kurşun kapağı çarptı. Adam ikinci kurşunu isabet ettirmek için Göksel'in eğildiği tarafa dolandı. Silahı ateşlemeye hazırdı ama Göksel'i bulamadı bir an için. Göksel konteynerin etrafından dolanıp siksak yaparak eğildi ve sanki bir çuvalın üstüne atlarcasına adamın gövdesine daldı. Adam bir ağaç gibi devrilirken silah havaya patladı. Göksel adamın üstündeydi şimdi ama sırtına inen tekmeye diğerinin de geldiğini anlattı. Darbeleri aldırmadan dizini yerdeki adamın suratına indirip elindeki silahı aldı ve bir hamlede kendini geriye atıp elinde silahla ayağa kalktı. Silahı iki adama doğrultarak aralarındaki mesafeyi korudu. Yerdeki adam temkinli bir şekilde kalkarken diğerinin suratındaki korku belirgindi. Göksel anladı. Yerden kalkan bu kötülüğün başı, diğeri ise kuyruğuydu. Temkinli bir şekilde birbirlerine bakan adamlarla oyun oynarcasına silahı arkasındaki denize fırlattı. Adamlar şok içinde sadece bir an silahın uçuşunu seyrettikten sonra akılları o an başlarına gelmiş gibi silkelendiler. Suratlarındaki korkunun yerine hayata olan nefret ve kendilerinin iki karşılarındakinin tek kişi olmasından kaynaklanan güven duygusu kapladı. Kendine güvenen nefretten daha tehlikeli ne vardı bu hayatta? Adamlar Göksel'e doğru atağa geçerken Göksel bacaklarını hafifçe araladı, omurgasını eğdi ve kollarını iki yana açıp vücudunu dengeledi. Bir pumanın avcısını karşılaması gibi onların kendisine gelmesini bekledi. İkisi aynı anda ulaştılar Göksel'e. Kötülüğün başı Göksel'in üstüne atlarken kuyruk tekme attı. Göksel üzerine atlayan adamı biraz daha eğilerek omuzladı. Hafifçe havaya kaldırıp diğerinin tekmesini tek eliyle karşıladı. Tekmenin atıldığı yöne savrulması için eliyle biraz daha yön verdi. Tekme atan tekmeyi savurduğu yöne doğru şiddetle düşerken Göksel sırtındaki adamı bir dönüşte fırlattı. Adam yerde defalarca yuvarlanıp ancak durabildi. Sürtünmeden dolayı suratı yara içindeydi. Göksel hemen birkaç adım geri atıp adamların karşısında olması için pozisyon aldı. Tekmeyi atan ayağını burkmuş olmalıydı. Yerden kalkarken ayağının üzerine zor basıyordu. Diğeri suratındaki çiziklere rağmen hemen toparlandı. Etrafında Göksel'e karşı kullanabileceği bir şeyler aradı. Ama yere saçılan çöplerden başka hiçbir şey yoktu. Arkadaşına seslendi. Arkasına geç. Kuyruk temkinli bir şekilde topallayarak Göksel'in arkasına geçmek için kenardan döndü. Göksel hiç kıpırdamadan kuyruğun yaklaşmasını bekledi. Sanki dikkati tamamen diğerindeydi. Kuyruk birazdan Göksel'in arkasına geçecekti. Şimdi neredeyse aynı hizadaydılar. Ve işte o an Göksel bir hamlede kuyruğun yanına sıçradı. Kuyruk ne olduğunu anlamadan kolunu kuyruğun sağ kulağına uzatıp sağ eliyle kuyruğun kafasını kavradı ve sert bir hareketle kuyruğun kafasını kolunun altından geçirip kendine çekti. Sol eliyle tek bir hamlede boynu ters tarafa döndürdü. Kuyruğun boynundan gelen ses ve adamın anında yere yığılması sanki aynı anda oldu. Kafasını çevirdiğinde diğer adam dibindeydi ve elinde kırık cam tencere kapağı vardı. Çöpten bulmuş olmalıydı. Adam çıldırmış gibi bağırmaya başlamıştı. Öldürdün Melih, Melih, öldürdün onu Melih. Göksel hemen etrafına baktı. Neyse ki kimse yoktu. Adamın kendisine doğrulttuğu kolunu tek bir hamlede tutup eğildi. Adam diğer elindeki camı Göksel'in sırtına sapladı ama Göksel durmadı. Adamın kolunun altından dönüp arkasına geçti. Elinde tuttuğu kolu iyice geri atıp adamı yere eğdi. Kendisi de adamın üzerine eğilip adamın sırtındaki büktüğü kolu sağ eline aldı ve parmaklarını baskılayarak bileğini kıvırdı. Acıyla kıvranan adamın kıpırdamasına izin vermeden sol eliyle adamın sağ elini yakaladı ve hala arkasında dururken kolu çekti iyice. Sağ elini bir hamlede yukarı çıkarıp adamın öne çıkan sağ omzunun köprücük kemiğine indirdi darbeyi ve kemiği kırar kırmaz adamın sağ elini bıraktı. Girdi kıvırdığı ve adamın sırtıyla kendi vücudu arasına sıkıştırdığı sol kolunu yakaladı. Kolu bırakmadan adamın önüne geçip sol elini adamın sol köprücük kemiğine kenetledi. Ve diziyle adamı kendisinden uzak tutarken kolunun tüm gücüyle kenetlediği kemiği kendine çekti ve adamı bıraktı. Onu saatlerce bu acı içinde bırakmayı çok isterdi. Ama adamın çığlıkları o kadar yükselmişti ki birileri gelmeden önce yapılması gereken şeyi yapmak zorundaydı. Çığlık içindeki adamın gırtlağını tek bir hamleyle yumruğunu geçirdi. Gırtlağı kırılan adamın önce sesi sonra nefesi kesildi. Cansız bedeni yere yığıldı, köpekten akan kanın olduğu yere. O gece dünya çocuk tecavüzcüsü, hayvan katili, sosyopat bir kötülük başı ve emir komuta zinciri dışında kimlik bulamayan bir yalaka kuyruk kaybetti ama cana saygısı olan bir katil kazandı. Adamın yere yığılmasıyla sakin adımlar atarak uzaklaştı oradan Göksel. Hiçbir şey hissetmiyordu. Nabzı bile tamamen normal atıyordu. Bu kaosun içine doğmuş, hayatta kalmayı başarmış ve bugünlere gelebilmiş her canlı gibi sakince olay yerinden uzaklaştı. Girdi bıraktığı iki bedeni hiç umursamadan. Sırtına saplanan cam parçasını ise ancak birkaç saat sonra çıkardı. Çünkü yaralı köpeğin kanını takip edip ölüsünü bulmak 10 dakikasını, mıyıklayan 4 yavruyu alıp almamaya karar vermekse yaklaşık 1 saatini almıştı. Göksel sırtında cam parçası ve elinde yaklaşık 3 haftalık olduklarını düşündüğü 4 yavru köpekle evine döndüğünde artık bambaşka biriydi. İlk defa şefkat hisseden bir katildi. Bilgi ve Doğru. Kendisinden sadece 3 yaş büyüktü Drew ve fotojenik değildi. Elindeki pasaportu incelerken bir fotoğrafın sahibinin güzelliğini anlatmakta nasıl da aciz kalabildiğini düşündü. Kendisinde bir zırnık bile var olmayan bir şeydi Drew'da bolca bulunan bu şey. güzelliğin ışıkla birleşip enteresanlıkla tütsülenmesi gibi. Baktıkça bakmak isteyen bir duygu yaratıyordu. Önünde 8 kişi vardı ve konsolosluk hala açılmamıştı. Derken ilk kişiyi aldılar, sonra ikinci ve üçüncüsünü. İnsanları üçer üçer alırlarsa ve bir terslik çıkmazsa bir saat sonra sıra kendisindeydi. Zeynep'in gece yarısı telefonundan sonra güneş doğmadan yola koyulmuşlardı. Ali pasaportu getirene kadar stresli beklemişti Bilge. Doğru sallanmaya başladığında Bilge sinir küpünün tamamlanmış olduğunu anladı. Renkleri birbirine karışmış olarak çantasında duran ikinci sinir küpünü çıkarıp Doğru'ya uzattı. Doğru sallanırken bakışlarını odakladığı sinir küpünü sanki kasları boşalmış gibi yere bırakıp Bilge'nin kendisine uzattığı küpe uzandı ve renkleri bir araya getirmek için doğmuş gibi sallanmayı bırakıp küpü çevirmeye başladı. Bilge Doğru'yu bu şekilde oyalamanın iyi olmadığını biliyordu. Ama okul henüz açılmadan konsolosluk sırasına girmek zorunda kalmıştı. Ve Doğru'yu yanına almaktan başka çaresi, onu bu şekilde oyalamaktan başka seçeneği kalmamıştı. Birinci küp normal bir sinir küpüydü. Doğru'nun yapması bir dakika kadar sürmüştü. Ne kadar karıştırılırsa karıştırılsın, bir dakikadan birkaç saniye sonra sinir küpündeki her renk kendi eşlerine kavuşuyordu. İkinci küp Bilge tarafından deforme edilmiş, renklerin gruplanması imkansızlaştırılmış bir küptü. Doğru, bu imkansızlık içinde en az yarım saat oyalanacak. Tam bir paradoksun içine girdiğinde Bilge ustaca diğer küpü ona verip renkleri gruplandırmasına izin vererek onu paradokstan çıkaracaktı. Küpten sonra iPad onu en az 40 dakika daha oyalardı. Beklerken bilgisayarını açtı, psikopatoloji dersi için hazırlanması gereken ödevi gözden geçirmeye başladı. 22. Özge. Sonbahar yağmurları. İçindeki boşluğun sanki suyla dolması gibiydi. 20 mesaj ve onlarca aramadan sonra bile Sadık Murat Kolhan'ın yardımcısından bir haber yoktu. Muammer Bey'i dinleyip tanıdığı en yetkili kişiyi aramıştı Özge. Ama niye kendisine geri dönülmüyordu? Sabahın köründe dayanamayıp savcıya gitmiş, aldığı dandik tutanakla avukata gitmiş, gittiği avukatın ne kadar pasif ve bıktırıcı biri olduğunu anladığı anda oradan ayrılmıştı. Avukat bozuntusu yasaların ne kadar zor işlediğini, böyle bir durumda sunuculara ulaşabilmenin, dergiyi temize çıkarmanın bile yıllarca süreceğini ki bunun da garantisi olmadığını anlatıp durmuş, Özge'ye daha savaşmadan kaybettiğini açıklamıştı kısaca. Üstelik ne kadar şanslı olduğunu söylemişti. Sizin de tutuklamanızı çıkartabilirlerdi, çok şanslısınız diyerek. Böyle avukatlar olduğu sürece yasalar işleyemezdi. İşleyemeyecekti. Nefret ederek kaçarcasına çıktı avukatın ofisinden. Hayatlarında inandıkları tek bir şey bile bulunmayan bu inançsız çöpler, adalet kalkanı olabileceklerini düşünerek nasıl avukat olmuşlardı? Bir gladyatörün özelliklerine sahip olanlar için yaratılmış bu meslek, parazitlerin eline düşmüştü. Herkes paranın peşindeydi. Nereden geldiği önemli olmayan, gelmesi için ne kadar alçalınması gerekirse alçalınan para. Hedefleri olmayan para, avcıları satabildikleri ve ne varsa satarak kazanıyorlardı bu lanetli değiş tokuş aracını. Ruhları dahil. Sadık Murat Kolhan'a danışmadan avukat arayışına düşmesi aptalca olmuştu aslında. Belki polisle olan durum bir telefonla halledilecek bir şeydi. Tabii Sadık Murat Kolhan için. Sadık'ın ofisine vardığında işe yeni gelen çalışanların arasına girdi binaya. Ama güvenlik onu danışmaya yönlendirdi. Danışma da randevusuz binaya sokulmasının imkansız olduğunu açıkladı. Gidebileceği hiçbir yer ve hiç kimse yoktu. Kolhan'ın evine gitmeyi düşündü. Ama bu kadarı da fazla saygısızlık olabilirdi. Adamın bir sır gibi saklanan evine başı sıkışır sıkışmaz gidemezdi ki. Binanın önüne çıktı, avluda oturup yağmurun dinmesini bekledi. Aradan geçen bir saat sonra umutsuz bir şekilde son bir kez aradı Kolhan'ın yardımcısını. Yine kimse cevap vermedi. Yağan yağmurun çoğalmasını aldırmadan yürümeye başladı. Tekrar savcılığa gidip işi kendisi halletmeye çalışmaktan başka çaresi kalmamıştı. Metroya kadar 10 dakika daha yürüdü. Metronun merdivenlerine vardığında sırılsıklandı. Yürüyen merdivenlerden inerken telefonu çaldı. Arayan Kolhan'ın yardımcısıydı. Aşağı indiği merdivenlerden koşarak yukarı çıktı. Konuşma sırasında telefonun kesilebileceğinden tedirgin, telaşlı, basamaklarda geçtiği insanların homurdanmasına aldırış etmeden ulaştı yüzeye. Yağmurun altında yaptığı 2 dakikalık konuşmada olanları anlattı. Adam sessizce dinleyip Özge'nin lafı bittiğinde ona Kolhan'ı en yakın ne zaman görebileceğini sordu. Özge hemen diye cevap verdi. Kolhan şirketteydi. Şirketin önünde elinde sarı şemsiyesiyle bekleyen Burcu Hanım onu Kolhan'a götürecekti. Özge her adımda yerden kalkan suyun kendisini daha da ıslatmasını aldırmadan yanından geçtiği insanların şemsiyelerinden sıyrılarak, sıçrayıp atlayarak hızla koştu. Şirketin önüne geldiğinde elinde sarı şemsiyesiyle kimse beklemiyordu. Telaşlanıp adamı bir kez daha aradı. Telefon açılmadı. Avlunun altına sığınıp saçlarından damlayan suyu eliyle alırken gördü sarı şemsiyeyi. Lacivert elbiseli güzel bir kadın yüksek topuklu ayakkabıların üstünde usta adımlarla yaklaştı. Bir dişiyi gerçek bir kadın yapan, gelişmesini hatta kendini aşmasını sağlayan ama ehlileşmezse zehir saçan bir kıskançlık hali vardı kızda. Buna rağmen kızı sakince selamladı. Bir gün bu kızın ettiği tek bir cümleyle hayatını kurtaracağından habersiz onu takibe koyuldu. 23. Can Manay. Can uyandığında Duru yanında yoktu. Odada değildi. Tek hamlede yataktan fırladı. Banyoya baktı, yoktu. Hemen salona gitti. Adımlarını atarken suratındaki dehşet ifadesini kontrol altına almaya çalıştı. Salonda da yoktu. Bahçeye çıktı, yoktu. Yine içeri girdi. Çalışma odasına, Duru için yaptırdığı dans odasına, saunaya, alt kattaki egzersiz odasına, her yere baktı. Güvenliği arayıp Duru'nun çıktığını öğrendi. Nereye gittiğini sormadı. Bilmediklerine emindi. Tekrar yatak odasına döndü. Yatağın arkasındaki büyük aynanın kenarına elini sokup gizli kapıyı açtı. Aceleyle kayıt odasına girdi. Çalışma odasındaki bilgisayardan kayıtlara ulaşabilirdi. Ama bilgisayarı açacak sabrı yoktu. Kayıtların arasında hızla geri gitti. Duru'nun kapıdan çıkışını gördüğünde durdu. Ama devam edemedi çünkü yandaki monitörde Duru'nun o an eve geri döndüğünü fark etti ve odadan dışarı fırladı. Kimsenin bilmediği bu gizli kapıyı ses çıkarmadan kapatmaya özen göstererek yavaşça kapadı ve kendini yatağa bıraktı. Yüzü koyun uzandığı yerde Duru'nun adımlarının sesini dinledi. Rahatlamıştı. Gözlerini açmadı. Duru'nun gelip onu uyandırmasını bekledi. Ama Duru yatak odasından soyunma odasına geçti. Can gözleri kapalı sabırla bekledi. Duru'nun ayak sesleri yine yaklaştı. Can derin nefes alarak uyuma numarasına devam etti. Duru şimdi komodinin çekmecesinden bir şeyler alıyordu. Neden Can'ın yanına gelmiyor, onu öpmüyor, uyandırmıyordu? Dans kıyafetlerini giymiş yatak odasından çıkmak üzereyken Can dayanamadı. Telaşla doğrulup seslendi. Duru... Duru kapının ağzında durdu, yavaşça döndü, suratındaki ifade keskindi. Çağrılmak, konuşulmak istenmeyen bir ifadeyle Can'a bakıyordu. Can yatakta doğrularak, ''Hayatımın kadınısın'' dedi. Keşke hiç konuşmasaydı, hiç uyanmasaydı diye düşündü Duru. Arkasına sakladığı samimiyetsiz bir tebessümle günaydın derken. Sevişirken büyük bir motivasyona yol açan Can'ın bu saplantılı hali şimdi resmen midesini bulandırıyordu. Kendisine yapışmış kısa boylu, tıfıl ve aklı sürekli çiftleşmekte olan bir maymun gibiydi sanki. Can'ın yataktan doğrulmasıyla Duru atağa geçti. Kendisine ulaşmasına izin vermeyecekti. Can'a çok geç kaldım, akşamı görüşürüz dedi ve uzun güzel bacaklarıyla büyük adımlar atarak uzaklaştı Can'dan. Can yataktan kalkıp onun peşinden gitmek için hızlı harekete geçmişti ki kapanan kapının sesi ona geç kalmış olduğunu anlattı. Duru'nun evden çıkmış olduğunu ancak birkaç saniye içinde algılayabildi ama yine de salona doğru ilerledi. Kapanan kapının kolunda asılı olan nazar boncuğu sallanıyordu. Can Manay hedefe kilitlenmiş bir robot gibi dümdüz ilerledi. O kadar kapıya odaklanmıştı ki ayağını sehpaya çarptığını hissetmedi bile. Nazarlığın sallanışının yavaşlamasını izlerken boynunda ve şakaklarında damarları belirmeye başlamıştı. Ne olmuştu? Aklından neler geçiyordu? Duru resmen kaçarcasına çıkmıştı evden. Her şeye katlanabilirdi, her şeye, Duru'nun kendinden uzaklaşması dışında her şeye. Can biraz önce ayağını vurduğu sehpaya baktı. Ayak parmağı acımış olmalıydı ama hissetmiyordu. Hissedebildiği tek duygu bedenine yayılan korkuydu. İçinde hissettiği şeyin korku olduğunu algıladığı anda antika sehpayı alıp yere vurması, vurarak parçalaması, masanın yanındaki sandalyeyi kavrayıp savurması. Duru'nun kenara atılmış şalına denk gelene kadar Can içindeki çaresizlikle dövdü etrafındaki objeleri. Şalı eline alınca ancak ağına dönebildi. Duru onundu, ona aitti. Onu aramaya karar verdi. Telefonu eline alınca vazgeçti. Fazla gitmişti üstüne. Belki de gerçekten sadece geç kalıyordu. Onu bu kadar sık boğaz etmesi Duru'ya iyi gelmiyordu. Ama ne yapabilirdi ki? Elinde değildi. Bu Can Manay'dan daha üstün bir duyguydu. Şaldan bir nefes daha alırken irkildi. Aklına doğan şey sanki onu bir rüyadan uyandırırmışçasına şal elinden sarkarken sakince yatak odasına yürüdü. Telefonu yatağın üzerine attı ama şalı bırakamadı. Gizli kapıyı açıp yine kayıt odasına girdi. Burası Can Manay'ın mabediydi. Sahip olduğu en değerli şeylerin kontrolüydü bu oda. Kenardaki büyük kasayı önce parmak iziyle sonra şifreleri girerek açtı. İçinde bir tomar kağıt ve küçük paketler vardı. Duru'nun şalını yere bırakıp kasanın en alt bölümündeki çekmeceyi çekip plastik bir saklama torbası çıkardı. Torbayı köşesinden açıp burnunu dayadı. Çiçeğin başörtüsüne sinen kokusu hala oradaydı. Torbaya koyduğundan beri çıkarmamıştı bu başörtüsünü. Kendisini hissettirdiği her şeyin kokusunu taşıyordu bu başörtüsü hala. Örtüyü çıkarmaya karar verdi ama çıkaramadı. Elleri titredi. Torbayı yine burnuna dayayıp kokladı. Sadece ucunu çıkardı. Parmaklarının arasından hissetti. Sevgiyle inceledi. Krem rengi pamuklu yumuşak kumaş üzerine yayılan yeşil dallar ve dalların ucundaki kırmızı elmalar. Örtünün kenar oyalarına bulaşan çiçeğin kanı. Örtünün kenarına bulaşmış kan lekesi gözünden akmak üzere olan yaşı durdurdu. Kendine gelmeliydi. Bu duygudan gidilecek tek yer asla varmak istemediği yerdi. Ne yapıyordu burada böyle? Bu torbayı hiç açmamalıydı. Bu torbayı hiç saklamamalıydı. Ama atamadı. Hızla torbanın ağzını kapatıp yerine koydu, kasayı kapattı. Kasadan uzaklaşırken yerde bıraktığı şalı gördü. Eğilip almak istedi ama eğilirse doğrulamayacak gibi hissediyordu. Odadan çıktı. Yatağa oturup nefesindeki düzensizliği kontrol altına almaya çalıştı. Sol kolundaki ağrı fazlalaştı. Üzerindeki tişörtü çıkarıp çıplak vücudunu yatağın üzerine bıraktı. Kollarını iki yana açıp derin nefeslerle kan dolaşımını rahatlattı. Kolundaki ağrının geçmesini dinledi. Koluna bakarken parmaklarının ucunda duran telefonu fark etti. Küçük bir hamleyle uzanıp en çok sesini duymak istediği ve hiç aramak istemediği kişiyi aradı. Eti'nin alosu Can'ın sessizliğiyle cevap buldu sanki. Eti Can dedi sanki ona kim olduğunu hatırlatırcasına. Can sessizdi. Eti nefes al, derin derin nefes al, neredesin? Can evde diye cevap verdi neredeyse fısıltıyla. Eti tane tane sakinleştin mi dedi. Can evet iyiyim diye cevap verdi. Eti bilmem gereken bir şey var mı diye sorguladı. Can Eti'nin sorusundan rahatsız hemen doğruldu uzandığı yerden. Ve çok iyiyim bir sesini duyayım dedim diyerek biraz önceki o ihtiyaçtaki halini kamufle etmeye çalıştı. Eti aradığına sevindim o zaman dedi Can'ın oynadığı oyuna bir an katılarak. Ve sonra ekledi hep yanındayım. Can biliyorum. Dedi telefonu kapattı. Tavandaki aynadan kendi yansımasına odaklandı. Ait olduğu şeye sahip olamayan bir adam gördü yansımasında ve kalkıp kendisinden uzaklaşırcasına yansımasından uzaklaştı.